ikinci gün ve Tanrı buyurdu. Suların ortasında bir kubbe olsun ve suları birbirinden ayırsın. Ve Tanrı kubbeyi yarattı ve kubbenin altındaki suları kubbenin üstündeki sulardan ayırdı ve öyle oldu. Ve Tanrı kubbeye gök adını verdi. Ve akşam ve sabah ikinci gün oldu. Her şeyin sularla dolduğu fikrine kapıldı. Çünkü paragraf çok farklı bir şeyden bahsediyor. Yaratılıştaki su kelimesinin anlamı rahmet ışığıdır. Ve yaratılan enginliğin adı olan gök, içimdeki düşünce ve arzuların hangisinin ışık, yani gök, hangisinin karanlık olduğunu ayırt etme gerekliliğini ima eder. Karanlık arzulara yeryüzü denir. Fakat bundan daha sonra detaylı olarak bahsedeceğiz. Yerine getirmemiz gereken ilk emir budur. Ancak bundan sonra ruh tasarlanır. Şunu da unutmayın ki, yeryüzü de sulardan doğar, yani Yaradan'ın rahmet niteliğinden. Ve Tanrı buyurdu. Gök kubbenin altındaki sular bir araya toplansın ve kuru topraklar belirsin. Ve öyle oldu. Ve Tanrı kuru topraklara yeryüzü dedi. Gök ve yeryüzünü ayrımına iyi düşüncelerin kötü olanlardan ayrılması, kötülüğün ifşası denir. Bu, içinizdeki kötülüğün ıslah edilmesi gerektiğini, aksi halde asla manevi dünyaya erişemeyeceğinizi net olarak anladığınız bir aşamadır. Eğer kalbinizdeki manevi dünyaya ulaşma arzusu sizi sıkıştırıyorsa, kötü olandan arınmak için yapılması gerekeni yapmalısınız. Ancak ilk adımınız içinizdeki kötülüğün farkındalığıdır. Kötülüğün farkındalığı. Kötülüğün ifşası yüksek manevi derecelerdeki kabalistler tarafından yazılmış kabala kitaplarını çalışarak gerçekleşir. Bu kitaplar metnin anlamını anlamaya çalışırken sizi sürekli kendine çeken özel bir ışık yayar. Kısa bir süre sonra koşulsuz sevgiyi ve ihsanı temsil eden bu ışığa ne kadar zıt olduğunuzu hissetmeye ve bir egoist olduğunuzu, daima etrafınızdakileri kendi faydanız için kullandığınızı anlamaya başlarsınız. Siz korku ve endişeyle tükenirken, ışık, huzur ve güvendir. Siz sonunda ölüm olan acı dolu, bezgin bir yaşamda sürüklenirken, ışık sonsuzluk ve mutlu bir yaşamdır. Işıkla kaynaşmak ister, bunu amaç edinirsiniz çünkü bunun mümkün olduğunu bilirsiniz. Fakat kendinizi arındırıp ışıkla benzer hale gelebilir misiniz? Bahsettiğimiz tüm bu kitapları çalışmaya devam edip onların sizin için ve sizinle ilgili yazıldığını anlarsınız. Çok geçmeden etrafınızdaki dünyanın değişmeye başladığını hissedersiniz. Bu, kötülükten arınma sürecinizin başlangıcı, ışığa doğru giden ilk adımlarınızdır. Yine de bu yol kaçınılmaz düşüş aşamalarıyla doludur. Bu zamanlar olduğunda kendinizi amaç imkansız, çok zayıfım ve dünya meseleleriyle ilgilenmek zorundayım. Sonsuz mutluluğu hayal etmenin faydası yok. Yorgunum, bitkinim demekten nasıl alıkoyacak ve buna nasıl dayanacaksınız? Bu yıkıcı aşamalara nasıl tahammül edeceksiniz? Doğrusunu isterseniz bir çare var. Fakat şimdilik kendinizi dinleyin çünkü tüm manevi yaşamınız buna bağlı. Aşama aşama hangi niteliklerinizin maneviyata, hangilerinin dünyaya ait olduğunu analiz etmeyi, hangisinin size yaşam hangisinin ölüm hissini verdiğini öğreneceksin. Kötülüğün farkındalığı gittikçe büyüyecek ve bu sizin manevi boyuta geçişinizin ve çözümün kanıtı olacaktır. Gök ve yeryüzünü. Bahsettiğimiz kabala kavramlarını bir kez daha hatırlayalım. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Gök, ihsan etme niteliğidir. Bu elde edildiğinde yaratılan rahmet ışığıyla Yaradan'a benzer olma hazzı dolar. Gök, içinizdeki Yaradan ışığının koşulsuz ihsan ve sevginin küçük bir parçasıdır. Gök, niteliği, huzursuzluk hissini tetikler ve sizi ısrarla bu dünyada olmayan bir şeyi aramaya teşvik eder. Yeryüzü ise bizim tüm egoist arzularımızdır. Bütün dünya onun üzerinde kuruludur. Ve bu iki zıt kutbun arası gökyüzü ve yeryüzü ruhunuzdur. Onun aşamaları bir ipliğe asılmış gibi değişkendir. Yükseliş zamanlarında ruh göğe, ihsana, yaradana yaklaşır ve coşku sizi sarmaladığında yükseldiğinizi hissedersiniz. Düşüş zamanlarında ise ruh bedenin arzularına, egoizme düşer ve dünyasal meseleler, hesaplar, gelecek korkusu ve inanç yoksulluğuyla boğuşursunuz. Bu, yürürken dengemizi korumamıza benzer. Ayaklarımız sırayla hareket eder. Önce sağ, sonra sol. Islah süreci de aynıdır. Altın oranınızı buldunuz. Yani onun ihsan etme niteliğini talep ederek Yaradan'a giden manevi merdiveni tırmanabilmek için doğuştan gelen egoist arzularınızı özgecil arzuya dönüştürdünüz. Şunu da söyleyebiliriz ki ıslah, ihsan etme niteliğinin var olduğunun talep edilmesi ve bu amacı gerçekleştirmek için egoizmle çalışmamız gerektiğinin anlayışını sağlar. Daha önce bu anlayışa sahip olmadığınız için ancak şimdi yaşamaya başladınız ve sonsuzluğa yaklaştınız. Tüm işiniz düşüş süreçlerini kısaltmaktır. Bunun aylarca, haftalarca, hatta saatlerce sürmesine izin vermeden çok kısa sürelerde kalmasını sağlamaktır. Sürekli olarak içinizdeki göğü büyütmelisiniz. Pek çok yeryüzümüz var. Egoist olarak tüm yaşamlarımız yeryüzüyle doludur. Ancak küçük bir kıvılcım göğe sahibiz ve bu kıvılcım uyandırılmalıdır. Etrafınızdaki dünyaya sağlıklı egoizminizin prizmasından baktığınız geçmiş yaşamlarınızı tekrar hatırlayın. O zamanlar manevi dünyanın herhangi bir bahsi sizi yaşamdan koparıyormuş gibi görünürdü. Çalışıyorum, kariyer yapıyorum, iş ve aile kuruyorum ve bu insanlar beni cennet hikayeleriyle rahatsız ediyor, dediniz. O zamanki algınıza göre manevi dünya dikkate değer değildi. Oysa bugün kelime dağarcığınız yeni terminolojiyle zenginleşti. Örneğin yeryüzü, gök, egoizm, ihsan etme, yaşam, ölüm ve yaratılışın sırrını öğrendiniz. Manevi dünya resmiyet kazandı ve arzu edilen bir hedef haline geldi. Bugün küçük bir nokta olmaktan çıkıp gerçek bir dünya haline geldi. Kariyer yapmaya, evinizi kurmaya devam edin. Tüm bunlar sizi manevi yolda ilerlemekten alıkoymaz. Her iki dünyada da yaşamak istiyorsunuz ve artık bunun mümkün olduğunu anladınız. Kabalistler, diğer insanlardan özellikle yeryüzü niteliklerinin egoist ıslahı için göğün özgeci niteliklerini kullanma becerileri nedeniyle ayrılır. Hiçbir şekilde egoizmi silmeye ve baskılamaya kalkışmazlar. Islah, 7 gün dediğimiz bir aşamadan oluşur. Doğal olarak buradaki günler bizim dünyasal takvimimizle ilgili değildir. Islah birkaç saniye içinde gerçekleşebilir ya da bir yıl, birkaç yıl, bir yaşam ve hatta birçok yaşam boyu sürebilir. Bu sadece size bağlıdır. Yaratılış kitabında şöyle yazar: ve Tanrı buyurdu, göğün altındaki sular bir araya toplansın ve kuru topraklar belirsin. Bilinciniz ışıkla, Yaradan'ın ve üst dünyanın düşünceleriyle dolduğu an ışığa tamamen zıt olan niteliklerinizi hissetmeye başlayacaksınız. Niteliklerinizi egoist ve dünyasal. Bu nedenle kuru topraklar belirsin ifadesi kullanılmıştır. İhsan etmenin ilk filizleri ve yaşamın başlaması için ne yapılması gerektiğini düşünmeye başlarsınız. Yaratılış kitabında bu canlı ve cansız organizmaların ortaya çıkması olarak tanımlanır. Artık eskisi gibi var olmak istemez ve buna izin vermezsiniz. Kalbinizde bir nokta canlanır. Yaradan'la direkt teması olan bir nokta ve o sizi rahat bırakmaz. Kalpteki nokta Yaradan'ın parçasına sahip olmayı ve bu dünyanın tüm egoist arzularını temsil eder. Bu nokta aynı zamanda Yaradan'ın bizim dünyamıza indirdiği noktadır ve onu yakalayıp ona doğru yükselebilirsiniz. Öyleyse manevi yaşam yeryüzünde nasıl başladı? Ya da Kabala dilini kullanırsak, egoist arzularımı yeryüzü İhsan etmenin kıvılcımlarının içimde büyümesi için nasıl kullanabilirim? Egoizmimi nasıl kırar, Yaradan'a nasıl daha çok yaklaşırım? Bu, onun bize gönderdiği özel bir ışık yardımıyla yapılabilir. Yaradan'dan iki tür ışık yayılır: yaşam ışığı ve rahmet ışığı. Yaratılanlar onları böyle algılar. Su dediğimiz rahmet ışığı niteliğini kullanarak ihsan etme niteliğini edinebilirsiniz. Maddesel yaşam anlamında bu ne demektir? Bunu nasıl edinirsiniz? Halihazırda manevi dünyaları edinmiş olanların derlediği kitapları okuyarak kendinizi arındırabilirsiniz. Böylece bu kitapların içerdiği üst ışığı çekebilirsiniz. Bu noktada manevi çalışmanız başlar. Okuma süreci oldukça yardımcıdır ve eğer okuduklarınıza değişme arzusu, ışığa benzer olma, kendinizi egodan arındırma arzusuyla yaklaşırsanız, ışık sizi yüksek bir dereceden etkiler. Özellikle ışığın bu etkisi kabalistlerin çalışmalarını dünyadaki diğer metinlerden ayırır. Bu, yeryüzünde yaşam belirdi ifadesinin anlamını hissetmeye başladığınız ve manevi arzuların ortaya çıktığı andır. Henüz manevi arzu sizi tamamen sarmalamadı. Daha ziyade henüz yürümeyi öğrenmemiş bir bebeğin aşamasındasınız ama yine de tekmelemek için ayağınızı kullanabilirsiniz. Daha doğrusu hareket edemeyen ama güneşe doğru açan ilk tomurcuklar gibisiniz. Gece olduğunda solarsınız. Çünkü gece kaçınılmaz düşüş aşamasını temsil eder ki bunun anlamı şudur: ilerliyorsunuz. Aslında engeller sadece ilerleyenlere gönderilir. Engeller kişinin içsel savaşını sürdürebilmesini güçlendirmek ve gerçek doğaya gelebilmek için gereklidir. Biliyorum, sabah gelecek ve tüm bu acılara tahammül etme ve tüm düşüşlerin üstesinden gelme gücü için yalvarıyorum. Biliyorum ki şu anda zorlu, inatçı arzularımdan arınma sürecinden geçiyor ve aklım, mantığımla tüm bunların bitmesini diliyorum. Onları duymak istemiyorum. Sadece sana bunun üstesinden gelebilme gücü için yakarıyorum. Ve sonra sabah sürekli olarak gelir, yükseliş aşaması, manevi yolu seçerek doğru hareket ettiğini bilmenin güveni ve bir çiçek gibi ışığa açılırsınız. Tekrar edelim. Yeryüzü egoist nitelik bizim doğamızdır. Bu sürecin özen gerektirdiğini biliyoruz. Su, rahmet ışığı, bizim gerçek yardımcımız. Işık egoyu ıslah ediyor, yeryüzünü dolduruyor ve yaşamın devamı koşullarını kolaylaştırıyor. Yaşam, ihsan etme niteliğiyle ilgilidir. Bu egoizmin doğru şekilde kullanımıdır. Hem kendimiz hem de başkalarının yararına kullanım. Şunu sorabilirsiniz. Islah olmuş egoizm nedir? Bu etrafınızdaki insanları kendi hazınız için kullanmadan onlara haz verme mutluluğunu hissettiğiniz aşamadır. Bu mutluluk ancak manevi dünyanın niteliği olan bu aşamada hissedilebilir. Dünyada ne görüyorsunuz? Gözleriniz her türlü nesneyi, bitkiyi ve bedeni görüyor. Onlarla nasıl ilişki kuruyorsunuz? Eğer size hoş hisler veriyorlarsa onları seviyor, vermiyorlarsa nefret ediyorsunuz. Diğer bir deyişle onlara karşı tavrınız tamamen egoist. Egoizminizi ıslah ettiğinizde ya da adım adım ıslah sürecine başladığınızda ne oluyor? Birden daha önce fark etmediğiniz şeylere dikkat etmeye başlarsınız. Bu düşsel dünya vasıtasıyla etrafınızda her zaman var olan ışıkla, sevgiyle ve karşılıklı ihsanla dolu Yaradan'ın dünyasını, yani gelecek dünya dediğimiz gerçek dünyayı görmeye başlarsınız. Onu hiç görmediniz çünkü karanlık ve nefretle dolusunuz. Egonuz sebebiyle o sizden gizli. Sizin dünyanız ve gelecek dünyanın ortak noktası yoktur çünkü farklı yasalar söz konusudur. Birçok insan gelecek dünyanın öldükten sonra gidecekleri yer olduğu yanlışına tutunur. Oysa öyle değildir. Gelecek demek sizin bir sonraki öldükten sonra değil de şimdi bu yaşamda edinmeniz gereken aşamanızdır. Gelecek dünyayla benzer hale geldiğiniz an onu görme becerisi edinebilirsiniz. Bu kendinizden, egoist bedeninizden çıkmak ve kendinizi tek bir yasanın, ihsan etme yasası işlediği yeni bir dünyaya açmak gibidir. Bu dünyaya özlem duyarsınız. Çünkü orada bulunanların yaşamları karşılıklı sevgidedir. Bu şekilde sadece bu dünyanın bedenlerini ve nesnelerini algılamak yerine ona hükmeden güce benzer hale gelene kadar büyüdüğünüz ölçüde dünyayı algılamaya başlarsınız. İhsan etmeyi arzuladığınızda bu gücün mutlak iyilik olduğunu idrak edersiniz. Bu güç Yaradan'dır. Bu şekilde Yaradan'dan yayıldığı haliyle saf, gerçek ışığı algılamaya başlarsınız. Bu tıpkı sizi doldurmadan önce ışıkla karşılaşmanız gibidir. Yaradan'ın ışığı henüz egoist filtrelerle zayıflamamıştır. Halen daha saftır ve onu hissetme fırsatı size verilmiştir. Bunu hissedebilmek mutluluktur. Buna Yaradan'ın çağrısını duymak denir. Sonrasında ışık sizin filtre sisteminizden geçer ve geriye küçük zayıf bir pırıltı kalır. Bu sizin kalpteki noktanızda hissettiğiniz ışıktır. Bu kabalistlerin küçük mum dedikleri şeydir. Işık onu perdeleyen kalın egoizm duvarından dünyamıza yayılır. Dünya yaşamını sürdürmek amacıyla gelir. Bu ışık dünyanın bütün nesnelerinin içinde farklı giysilere bürünmüş olarak saklanır. Tüm bu zamanlarda kendinizi iyi bir yemekten, yeni şeylerden ve paradan haz alır bulursunuz. Sizi onlara çeken şey işte bu ışıktır. Gerçek hazın kaynağı odur. Şunu sorabilirsiniz. Realitede ışığın var olmadığı bir şey var mı? Hayır. Aksi halde dünyamız olmazdı. Hiçbir arzu olmayacağından dünyada yaşama arzusu olan kimse olmazdı. Ancak size neler olduğunu anlama arzunuzun olması sadece tek bir şey ifade eder. siz herkesten daha fazla egoistsiniz. Diğerleri bu dünyayla yetinirken siz manevi olanı talep ediyorsunuz. Onu ifşa edene kadar rahat etmeyeceksiniz. Ve bu iyi bir şeydir. Çünkü bu özellikle Yaradan'ın sizden istediği bir şeydir. Bu sizi üçüncü güne getirir, yeni arzularınızın tanımı. Üçüncü gün. Ve Tanrı buyurdu. Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde olan meyve ağaçlarıyla dolsun. Ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar ve türüne göre tohumu meyvesinde olan meyve ağaçlarıyla doldu. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oldu. Daha önce söylediğimiz gibi suyun ıslahından sonra suyun ve yeryüzünün nitelikleri birleşerek meyve vermeye hazır hale gelir. Kendi içinde verimli sular tıpkı kuru topraklarda olduğu gibi yaşam için yıkıcı olabilir. Bu noktada Nuh ve tufan ortaya çıkar. İnsanın ıslahı eksiksiz olarak özgecil ve egoist niteliklerin göğün ve yeryüzünün yaratan ve yaratılanın ruhun içinde ideal birleşimiyle gerçekleşir. Bu ıslahı orta çizgide yol almak denir. Bu tanımı unutmayın. Doğuştan gelen egoist doğaya yeryüzü ya da sol çizgi denir. Yaradanın niteliği olan su, mutlak ihsan sağ çizgidir. Orta çizgi, sol ve sağ çizginin birleşimi sizin yaratmanız gereken şeydir. Bu iki niteliğin meyve vermesine izin vermek için su ve yeryüzünü birbirini tamamlayacak şekilde birleştirmelisiniz. Yaradan gibi ihsan etme becerisine sahip olmadığınızdan fırtına yerine yağmur için dua edebilirsiniz. Ancak küçük egoist arzulardan başlayarak aşamalı olarak ilerlemeye hazırsınız ve yeryüzü bitkiler tohum veren otlarla kaplandı. Akabinde sert arzular açığa çıkar ve türüne göre tohumu meyvesinde olan meyve ağaçlarıyla doldu. Bunu daha zorlu arzular izler. Ta ki gözleriniz Yaradan'ın size hazırladığı muhteşem dünyayı görene kadar. Yağmur için dua etmelisiniz. Böylece bu iki niteliği yaşam ağacını büyütmek için birleştirebilirsiniz. Sonsuzlukta var olan diyoruz çünkü kendinizi geçici bir bedenle tanımlamak yerine bedeninizi ruha eşlik eden fani kabuk gerçek rolüne döndürüp varlığınızı ruhunuzla eşitleyerek sonsuz bir ruhla tanımlayabilirsiniz. Kendinizi ruhla tanımlama değişimi kesinlikle içseldir ve bu kabala kitaplarını doğru şekilde çalışarak ihsan etme niteliğini aşamalı olarak elde ettikçe gerçekleşir.